Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sizlere İslam şehrinden sesleniyoruz. Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz hafta Medine kent değildir demiştik ve ilk insandan yani Hazreti Adem'den, Hazreti Adem'in halife oluşundan bahsetmiş ve insanın dünyadaki temel gayesi üzerinde durmuştuk. Ve yine geçen haftadan hatırlayacağımız kadarıyla insanın arzdan yaratıldığı ve arzı imar etmekle görevli olduğunu dile getirmiştik. Peki arzı imar ederken ölçümüz ne olmalı? Ölçümüz nedir? Bu konu üzerinde biraz çok kısa değinerek temel olarak yeryüzündeki, dünyadaki milletler ve insanlar arasındaki değer sayım yani paradigma farklılıkları üzerine konuşalım. Kıymetli dinleyiciler, arzdan yaratılan insanın yeryüzündeki en temel gayesi, birinci vazifesi diyebiliriz buna, tabiatı tabi olarak korumaktır. Bu birinci vazifesi ise, diyor Turgut Cansever, ikinci vazifesi tabiatı güzelleştirmektir. Biz yeryüzünde çeşitli hem maişetimizi karşılamak hem yaşamımızı devam ettirmek amacıyla etkinliklerde, faaliyetlerde bulunuyoruz. Sanayi kuruluşlarımız, kendi çabalarımız, kendi yaptığımız işler, her biri bu ihtiyaçlarımızın, temel ihtiyaçlarımızın bir tezahürü. Peki sanayideki ölçümüz ki çevre tahribatının en önemli müsebbibi olarak insan faaliyetlerindeki en mühim unsur sanayi faaliyetleridir. Peki bu sanayi faaliyetinin ölçüsü ne olmalı? Veya dünyayı imar ederken bizim baz almamız gereken temel umdelerimiz ne olmalı? Sanayi denildiğinde benim aklıma gelen ilk mesele aslında sanayi kelimesinin etimolojik kökeni. Sanayi malumunuz olduğu üzere etimolojik olarak irdelendiğinde Allah'ın Es-Sani ismine kadar götürebileceğimiz bir kelime. Suni, sanayi, sanat, sanaa gibi kelimeler de yine aynı kökenden türetilmiş kelimeler. Ancak bunun imar etmek ve inşa etmekle ilintisi üzerinde duracak olursak hemen Nuh aleyhisselama bir göz atmamız, onun kıssasına kulak vermemiz gerekiyor. Malumunuz olduğu üzere Nuh aleyhisselam artık Cenab-ı Allah'ın Nuh aleyhisselam'ın kavmine helakı kesinleştiğinde Cenab-ı Allah'ın emriyle birlikte Nuh aleyhisselama bir gemi yapması emrediliyor. Cenab-ı Allah Nuh aleyhisselam'ı bir gemi yapmasını emrediyor. Ve bu emir ben meal olarak aktarmaya çalışacağım. Bu emir şu şekilde: bizden aldığın ilhamla ve bizim gözetimimizde gemiyi inşa et. İnşa et kelimesi burada vesna'i ifadesiyle belirtilmiş. Vesna'i, sına'a, sana'a gibi kelimelerin türdeş olduğunu söylemiştik. Buradan aslında şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Biz sanatı Cenab-ı Allah'tan aldığımız ilhamla ve onun gözetimiyle. Aslında buradaki ölçümüz Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim ahlakını, Kur'an ahlakının en güzel uygulayıcısı sünnetiyle Hazreti Peygamber. Bizim ölçülerimiz bunlar. Bu standartlar çerçevesinde inşa ve imar faaliyetlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Burada kullanacağımız standartlar elbette insanın, tabiat, Cenab-ı Allah veya tam tersinden doğru bir sıralamayla okuyacak olursak Cenab-ı Allah, insan ve tabiat ontolojik ilişkisinde irdelenmesi gereken bir konu. Yine geçtiğimiz programlarda da insanın halife olması üzerinde, bu halifenin görevinin de Cenab-ı Allah'ın belirlemiş olduğu standartlar çerçevesinde yeryüzünün imarı ve yeryüzünün bir şekilde yönetilmesi olduğu üzerinde durmuştuk. Bizim genel itibariyle medeniyetimize ve inancımıza baktığımızda dünya ile alakalı görüşümüzü belirleyen dünyadaki hal ve hareketlerimizi, imar faaliyetlerimizi, şehirlerimizi, çevreyle, tabiatla olan ilişkimizi belirleyen temel değerlerimiz, yani paradigmamız budur. Peki paradigma diyoruz sürekli. Bu paradigma ne demek? Biraz da paradigma üzerinde duralım ki, paradigmanın aslında mimarı, onu en güzel şekilde formüle eden isim Thomas Kuhn isimli bir aydındır. Thomas Kuhn, bilimsel faaliyetler ve bilimi belirleyen, neleri görmemiz, nasıl görmemiz gibi konularda bizi yönlendiren asıl unsurun, sahip olduğumuz dünya görüşümüz, varsayımlarımız ve ön yargılarımız olduğunu dile getiriyor. Yani onun ifadesiyle sahip olduğumuz paradigma. Şimdi bizim çevre tahribatından eğer bahsedecek olursak veya şehirlerin vahşi şekilde büyümesi, çarpık kentleşme kavramı değil, kentleşmenin kendisinin çarpık olması, kentleşme düşüncesinin çarpık olması, peki neye dayanıyor, nasıl bir paradigmaya dayanıyor şeklinde bir soru aklımıza gelebilir. Bu sorunun cevabı aslında kentleşme, yani sivilizasyon diyelim, kentleşmeyi bir süreç olarak ele alalım. Kentleşme düşüncesini ortaya koyan Yahudi Hristiyan, yani kitap mukaddes temelli dini bir gelenek. Linewight 1968 yılında Çevre Krizinin Tarihi Kökenleri isimli bir makale yazmış ve ilk defa bir batılı olarak kendisi çevre problemlerinin veya daha doğru bir ifadeyle çevre tahribatının endüstrilerin yanlış faaliyetleri değil veya bu sorunları, çevre tahribatının önlenmesinin hükümetlerin alacağı bir takım önlemlerle, protesto hareketleriyle giderilemeyeceği, bu tahribatın durdurulamayacağını iddia ediyor ve diyor ki bu problemin temelinde yatan aslında bizim insan merkezli, yani antroposentrik, insanı merkeze alan, öz bilinç sahibi olarak en üst kademeye insanı yerleştiren ve öz bilinçten yoksun hem tabiatı hem de hayvanları hiçe sayan Yahudi Hristiyan dini geleneği yatmaktadır diyor çevre tahribatının temelinde. Şimdi White'a göre sorunun bilimsel ve teknolojik temelleri olmakla beraber geniş bir perspektiften bakıldığında batıdaki sivilizasyonun, yani uygarlığın, bilimin ve teknolojisinin temel varsayımlarının en azından konumuz açısından çok önemli olan doğaya hükmetme varsayımının kaynağı bu dini gelenektir. Peki niçin böyle bir sonuca varıyoruz? Direkt böyle bir yargıda bulunmak Hristiyanlığa veya Yahudiliğe bir haksızlık telakki edilebilir mi? Biz bu sorunun cevabını çok fazla irdelemeden Eski Ahit'ten veya Yeni Ahit'ten vermeye, yani Kitab-ı Mukaddes'in kendisinden vermeye gayret edelim. İnsanın yaptığı faaliyetlerde, insanın tabiatla olan ilişkilerinde doğal olarak insandan bahsediyoruz. O halde insanın tarih sahnesine çıkışına gitmemiz gerekiyor. Eski Ahit, yaratılış 1-2-3 diye devam eden bölümlerle başlıyor ve bizim Bakara suresinde Cenab-ı Allah'ın bize anlattığı insanın yaratılışı ve gayesiyle alakalı, insanın yeryüzüne gönderilme amacı ve gönderiliş aşaması süreciyle ilgili ayetleriyle bilgiler aktarıyor. Yaratılış bölümü de aynı şekilde dünyanın ve insanın yaratılışından bahsediyor ama çok müthiş derecede farklılıklar var. İşte bizim Batı dünyasıyla paradigmal farklılığımız aslında ilk insanla birlikte başlıyor. Hazreti Adem'le birlikte başlıyor. Biz direkt çevresinden şu şekilde aktaralım. Yaratılış bölümünde Tanrı'nın kendi suretimizde kendimize benzer bir insan yaratalım dediği iddia ediliyor. Peki bu insanın amacı ne olacak ki? Kur'an-ı Kerim'de insanın ilk önce, varlığından da önce mahiyeti, özelliği ortaya konuluyor. Cenab-ı Allah meleklere ben bir halife yaratacağım diyor. Ancak burada insanın bir nevi varlığı ön plana çıkartılmış oluyor. Varlıktan dolayı bir öz nispet edilmiş oluyor. Yani kendi suretimizde kendimize benzer bir insan yaratalım derken İncil, Tanrı'nın kendisine benzer kendisi gibi bir varlık yarattığını iddia ediyor. Peki bu insanın İncil'e göre görevi nedir? Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere ve yeryüzünün tümüne egemen olması. Egemen olmasının altını çiziyoruz. Egemenlik. Biraz önce hatırlayacaksınız kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. İnsanın batıdaki insanın temel gayesinin doğaya hükmetmek olduğunu dile getirmiştik. İşte buradaki egemenlik de tabiata egemen olması ifadesidir. Daha sonra yine İncil'de Tanrı'nın yeryüzünü yarattığı, işte insanı ve insanın eşini yarattığı, onları cennete, aslında yeryüzündeki Aden denilen bir yere yerleştirdiği, orada her ağacın meyvesinden yiyebileceklerini söylediği iddia ediliyor ve en son artık 6 gün boyunca yaratma işiyle yorulan Tanrı 7. gün dinlendi ve 7. günü kutsadı şeklinde bir ifade var ki hakikatle hiç ilgisi olmayan ve Tanrı'ya beşeri bir takım özellikler atfeden müthiş bir yanılgıdan bahsedebiliriz. Peki bizim elbette paradigma yani değer sayımımız, dünya görüşümüzle alakalı ilk ayrım burada başlıyor. Ama tabiatla alakalı batının dünya görüşünü oluşturan yaratılış 3 bölümü aslında. Tanrı'nın Adem'e bir meyveyi yasakladığı iddia ediliyor ve bu meyveyi yediğinde iyi ile kötüyü birbirinden ayırabileceği ve bu meyveden yemeye devam ederse Tanrı gibi olacağı. Dolayısıyla bu meyvenin yasaklandığı dile getiriliyor. Sonra bir yılan vasıtasıyla önce Adem'in eşi vasıtasıyla da Adem kandırılıyor ve bu meyveyi yiyip iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilme özelliğini kazanıyor. Sonra çıplak olduklarını fark ediyorlar, saklanıyorlar. Tanrı Adem'i arıyor. Adem'e niçin saklandığını soruyor. Size çıplak olduğunuzu kim söyledi yoksa yaklaşmayın dediğim ağaca mı yaklaştınız şeklinde soruyor ve eşinin sözünü dinlediğin için sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprağa lanetliyorum diyor Hristiyanların kitabında Tanrı. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek, yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye kadar ekmeğini alın teri dökmeden kazanamayacaksın. Burada aslında tabiatla alakalı bir dünya görüşü de oluşmuş oluyor. Nedir? Toprak lanetlenmiştir. Tabiat lanetlenmiştir. İnsanın yeryüzünde aslında yaptığı şey, bütün bu faaliyetleri Adem'in ilk günahının cemeresini çekmektir. Bu günahın cezasını çekmektir. Toprağın lanetlenmiş olması durumunu biz özellikle Batı dünyasının yaptığı bütün işlerde rahatlıkla müşahede edebiliriz. Bunu sanattan sanayiye kadar, endüstriyel faaliyetlere kadar, insanların birbirleriyle ilişkilerine kadar farklı boyutlarda ve farklı mecralarda irdeleyebiliriz. Fakat mimariyle alakalı bir örnek vereceksek, madem ki toprak ve taş günahkar, o halde onlar bir katedral de yapsalar, basit yapılı bir ev de yapsalar, madem taş günahkar, bu taşı taşlıktan çıkartalım. Onu çeşitli gravürlerle, çeşitli süslemelerle, üstünü bir şekilde kapatarak, taşın taş olarak belli olmaması, anlaşılmaması, taş olduğunun anlaşılmaması için ellerinden geleni yapmaktalar. Bu tabii Orta Çağ'a kadar bu şekilde devam etmiş. Orta Çağ'dan sonra epistemolojik, yani bilimin temeliyle alakalı İncil'den artık dünya nefse emareye geçen insanların kendi gözlemleriyle yorumladıkları bir bilim temelli ilerleme görüşünü benimsemiş diyebiliriz Batı dünyası için. Bu paradigmal farklılık dolayısıyla biz tabiata baktığımızda tabiat insana emanet olarak verilmiş, insanın hizmetine sunulmuş ama insanın malik olmadığı, sahibinin Cenab-ı Allah olduğu bir olgu, bir ortam. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Ama burada elbette Francis Bacon'un bilim felsefesinden, Descartes'in kartezyen düşüncesinden, Newton'un Aristo fiziğini yerle bir eden modern fiziğinden ve birçok aydının dile getirdiği görüşlerinden bahsedebiliriz. Ama temel olarak aslında anlatmak istediğimiz onların dünya görüşlerini ortaya koyan çok temel tabiatla alakalı insan-tabiat ilişkilerini ortaya koyan sözlerini sizlere aktarmaya çalışalım kıymetli dinleyiciler. Maseromich ve Pestel'in ikinci Roma konferansı için hazırladıkları bir çalışmada tabiat ve insan ilişkisine dair söyledikleri hakikaten çok ilgi çekici. Genel olarak şuna benzer bir ifade dile getiriyorlar. Son 300 yılda insanoğlunun ilerlemesi doğa üzerinde kazandığı zaferle ölçülebilir. Başarımız o kadar büyük olmuştur ki insanoğlunun doğaya karşı üstünlüğü garanti altına alınmıştır. Buradan modern insanın görüşüne ulaşabiliriz dolayısıyla. Tabiat vahşidir ve dolayısıyla ıslah edilmesi gerekir. Vahşi tabiatın ıslahı. Sonuç olarak böyle bir dünya görüşüne sahip insan, tek gayesini tabiata egemen olmak, insanı çeşitli zenginliklerle, güçlerle donatıp tabiata egemen olmak ve tabiatı yenmek yönünde kendisini konumlandıran bir insan, elbette yaptığı bütün işlerde tabiatı hiçe sayacak ve onunla alakalı bir tasarrufta bulunmayacaktır. Diğer taraftan Bacon henüz kariyerinin başlangıcında bilimle alakalı ilginç tespitlerde bulunuyor. Diyor ki Bacon, bilimlerin gerçek ve meşru amacı insan hayatını yeni buluşlar ve güçlerle zenginleştirmek. Aynı şekilde Zamanın En Büyük Doğuşu ismiyle başlayan bir kitabı var. Bu kitabında da yine Bacon, insan toplumunun bilgi ve tecrübe dağarcığı, sahip olduğu bilgi ve tecrübe gittikçe zenginleşecek ve bunun sayesinde insanlığı kendi mukadderatına hakim hale getireceğiz. Yani ne yapacağız biz? Biz istediğimiz kadar üreteceğiz ama yine bilim ve teknikle üreteceğiz ve ürettiğimizde çevresel bir tahribat ortaya çıkarsa bu tahribatı da bilim ve teknikle çözebiliriz. Çünkü Descartes'in kartezyen düşüncesine göre tabiat bir makinedir, insan bir makinedir. Makine gibi bozulabilir ve bozulduğu zaman da tamir edilebilir. Ve bugün yaşadığımız çevre tahribatı da bilim ve teknolojinin gelişmesiyle ilgilidir madem, o halde bu tahribatı da bilim ve teknikle çözebiliriz şeklinde bir yanılgıdan bahsedebiliriz. İşte biz insanı öyle bilgi ve tecrübeyle donatacağız ki diyor Bacon, insan kendi mukadderatına hakim olacak. Yani ölümsüzlüğü yakalayacak. İleride ne olacağını, ne olamayacağını, hayatında karşısına çıkan neler olamayacağını kendisi belirleyecek. Ve insan ölümsüzlüğü de yakaladığı için dolayısıyla ahiret diye bir kavram da ortadan kalkacak. O halde biz cenneti yeryüzünde kuracağız. Ve insanları bu cennette yaşatmak da mümkün olacak diyor. Tabiata hakim olmanın yolu, onu, olayları, kural ve kanunlarını kavramaktır diyor yine aynı şekilde Bacon. Ve sahip olduğu bu metodun da şöyle takip edilebileceğini dile getiriyor. Tabiatı avlamakta adım adım yürünmesi gerekir. Bilginin elde edilmesiyle alakalı da Francis Bacon'un bir takım görüşleri var. Bacon, Kral 1. James'in başsavcısı ki meşhur olduğu işler işte cadı mahkemelerinin başsavcılığını yapmak. Cadılar malumunuz kadın ve sorgulanmaları esnasında veya günahlarından arındırılmaları esnasında işkenceye maruz bırakılıyorlar. Madem tabiat da günahkar, madem tabiat da kendi içerisine bir takım bilgiler ihtiva ediyor, o halde tabiattan da bilgiyi biz ancak ona işkence etmek suretiyle alabiliriz şeklinde bir dünya görüşlerinin olduğunu ifade edebiliriz. Kıymetli dinleyiciler, bugün çevre tahribatının bilim ve teknolojideki ilerlemenin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz çevre tahribatı ile alakalı. Ve çevre tahribatının önlenmesi, bertaraf edilmesi için de yine bilim ve tekniğin yeterli olacağı iddia ediliyor. Peki bizce, yani İslam şehrinden konuya baktığımızda bu tahribat bilim ve teknolojinin geliştirilmesiyle giderilebilir mi? Asıl yapılması gerekenin biz sosyal ve ahlaki bir düzenleme, üretim ve tüketim ilişkisinin yeniden düzenlenmesi olduğunu dile getirip, konunun bilim ve teknikle çözülemeyeceğine dair de birkaç argüman sunarak programımızı tamamlayalım. Diyelim ki endüstriyel bir faaliyet yaptığınız fabrikanız var, sanayi kuruluşunuz var. Tabiatı bir şekilde kirletiyorsunuz ve kirlettiğiniz için baca sistemleri kurmanız gerekiyor veya atık suyu arıtmak için bir tesis kurmanız gerekiyor. Herkes bilir ki çevreye yapılan yatırımlar bizim tabiri caizse ölü yatırım dediğimiz getirisi olmayan, ekstra masraflar getiren yatırımlardır. Sonuç olarak bir fabrikanın karından vazgeçmek, karını aynı oranda sürdürmek istiyorsa özellikle, bu tesisi kurabilmesi ve işletebilmesi için daha fazla üretim yapması gerekecek. Daha fazla üretim yaptığı için daha fazla ham maddeye gereksinim duyacak. Daha fazla ham madde ise çevrede daha fazla tahribat demek. Daha fazla üretim yaptığı için, sürekli üretimini büyüttüğü için arıtma tesisini büyütmesi gerekecek. Arıtma tesisini büyüttüğünde üretimini daha da fazla artırması gerekecek. Bu da daha fazla ham maddeye neden olacak. Yani birbirini tamamlamayan, sonlanmayan kısır bir döngü. Bizim burada yapmamız gereken şey aslında üretim ve tüketim faaliyetleri, üretim-tüketim ilişkisi üzerinden sosyal ve ahlaki bir düzenleme. Önce kendi nefsimizden başlayacak, sonra da hükümetler nezdinde kanuni olarak veya yönlendirici olarak yer alacak bir takım düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Talebimiz olması gereken şey bir kanaat ekonomisine geçmektir. Kanaat ekonomisinden bahsediyoruz. Yani istigna sahibi olmaktır. Müstani olmaktır. Yoksa bilim ve tekniğin zaten tahrip ettiği doğayı yine bilim ve teknikle tekrar yeniden ihya etmemiz, imar etmemiz mümkün olmayacak. Evet kıymetli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalınız efendim.